Ayrım 9. Günlerin Getirdiği, Isabel Allende, sayfa 128. 4 dakikalık şöhret. İlk romanım Ruhlar Evi'nden yola çıkarak yapılan film büyük bir tantanayla duyurulmuştu. Çünkü zamanın büyük yıldızlarından oluşan müthiş bir oyuncu kadrosuna sahipti. Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Vanessa Redgrave, Winona Ryder ve benim favorim olan Antonio Banderas. Bugün aradan yıllar geçtikten sonra bütün bu oyuncuları aklıma getirdiğimde sessiz sinemadakiler kadar eskimiş gibi görünüyorlar bana. Zaman öyle acımasız ki. İlk romanım yayımlandığında anne tarafından pek çok akrabam bana kızdılar. Kimileri politik görüşlerimiz taban tabana zıt olduğu için, kimileri de benim aile sırlarını ifşa ettiğimi hükmettiklerinden. Kol kırılır, yen içinde kalır. Şili'de sloganımızdır bizim. O kitabı yazmak için büyük annemle büyük babamı, bazı amcalarımla dayılarımı ve Şili'deki kalabalık klanımdan daha başka aykırı tipleri kendime model olarak almıştım. Ayrıca yıllar boyunca büyük babamdan dinlemiş olduğum küçük hikayeleri ve dönemin politik olaylarında kullanmıştım ama bazı kişilerin bunları birebir ciddiye alacağı hiç aklımdan geçmemişti. Benim anlattıklarım olayların çarpık ve abartılı bir başka biçimiydi. Büyük annem kitaptaki Clara Dolvole'nin yaptığı gibi sırf düşünce gücüyle bir bilardo masasını yerinden oynatmış falan değildi. Büyük babam da romandaki Esteban Trobo gibi tecavüzcü de değildi, katildi. Bu akrabalar uzun yıllar boyunca benimle tek kelime konuşmadılar ya da benimle karşılaşmaktan kaçındılar. Filmin yangına körükle gitmek gibi bir şey olacağını sanmıştım ama tam tersi oldu. Sinemanın öyle şaşırtıcı bir gücü var ki film ailemin gerçek hikayesine dönüştü. Meryl Streep ile Jeremy Irons'ın fotoğraflarının büyük annemle büyük babamınkilerin yerini aldığını gördüm. Amerika'da bu filmin Hollywood'daki bütün akademi ödüllerini silip süpüreceği söylentileri dolaşıyordu ama daha filmin galası yapılmadan olumsuz eleştiriler çıkmaya başladı. Çünkü Latin Amerika konulu bir filmde İspanyol kökenli aktörler oynatılmamıştı. Dediklerine göre eskiden ekranda bir zenciye ihtiyaç olduğunda beyaz tenli birinin yüzünü gözünü ayakkabı boyasıyla boyarlardı. Şimdi ise bir Latin'e ihtiyaç duyduklarında beyaz bir adama bıyık takıyorlardı. Film Danimarkalı bir yönetmen tarafından Alman parasıyla Anglo-Sakson oyuncularla İngilizce olarak Avrupa'da çekilmişti. Şili'den pek az şey alınmıştı ama bana kitabın kendinden oldukça iyi görünmüştü. Peşinden kötü niyetle karşılanmasına üzülmüştüm. Daha aylar önce yönetmen Billy August, Willy ile ikimizi Kopenhag'daki film setine davet etmişti. Dış sahneler Portekiz'de sonradan turistik bir yere dönüşecek olan bir çiftlikte çekilmişti. İç sahneler de Danimarka'daki bir stüdyoda inşa edilen bir evin içinde çekiliyordu. Mobilyalarla süs eşyaları Londra'daki bir antikacıdan kiralanmıştı. Mineli minik bir kutuyu hatıra olsun diye cebime atmak gelmişti içimden ama her bir nesnenin bir kod numarası vardı. Bir kişi de hesabı tutmakla görevlendirilmişti. Bunun üzerine Vanessa Redgrave'ın kafasını istedim ama onu bana vermediler. Yani kafanın sahnede bir şapka kutusunun içinde görünmesi gereken balonumundan bir kopyasını kastediyorum. Ama istenildiği gibi dehşet yaratmak yerine seyirciler de bir kahkaha tufanına neden olur korkusuyla bundan vazgeçilmişti. O kafaya ne oldu acaba? Belki de Vanessa hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatsın diye onu komedinin üstüne koymuştur. Oysa benim olsaydı yıllar boyunca herhangi bir süreçte buzları eritmek ve torunlarımı korkutmak için işime yarardı. Evin bodrumunda gizlediğim nice kuru kafalar, korsan haritaları ve hazine sandıkları vardır. Hayal gücünü harekete geçirmek için korku dolu bir çocukluktan daha iyi hiçbir şey olamaz. Billy ile ikimiz bir hafta boyunca ünlü kişilerle bir arada olup bu dünyadaki önemli insanlarla birlikte yaşadık. Her bir yıldızın yardımcılardan, makyajcılardan, kuaförlerden, masajcılardan, aşçılardan oluşan bir mahiyeti vardır. Son derece güzel ve mesafeli olan Meryl Streep'in yanında çocuklarıyla her birinin dadıları ve öğretmenleri de bulunuyordu. Annesinin aynı yeteneğini ve narin havasını almış olan küçük kızlardan biri de filmde oynuyordu. Bir sürü köpeğiyle ve bakıcılarıyla dolaşan Glenn Close, evde kalmış Frola rolüne hazırlanmak için kitabımı büyük bir dikkatle okumuştu. Onunla sohbet ederek pek hoş saatler geçirdik. Firula ile Clara arasında acaba lezbiyen bir ilişki var mıydı diye sordu bana. Bu düşünce beni o kadar şaşırtmıştı ki ne cevap vereceğimi bilemedim. Öyle sanıyorum ki romanın o bölümünün yer aldığı 20. yüzyıl başlarındaki Şili'de kadın arasında bazı sosyal ve dinsel engeller yüzünden cinsel düzeye asla erişemeyen aşk ilişkileri vardı. Jeremy Irons gerçek yaşamında çoğunlukla ekranda görüp de hayran olduğumuz buz gibi soğuk bir İngiliz aristokratı sayılmazdı pek. Londra'nın dış mahallelerinde cana yakın bir taksi şoförü olabilirdi pekala. Kara mizah sahibi diye geçiniyordu. Parmakları nikotin lekesi içindeydi. Olmadık hikayelerden oluşan bitmek bilmez bir repertuvara sahip olmakla övünüyordu. Bunlardan birinde köpeğini metroda kaybetmişti de bütün bir sabah boyunca köpekle efendisi oraya buraya giderken birbirleriyle karşılaşmışlar. Herhangi bir istasyonda birbirlerini görür gibi oldukları her defasında trenlerden atlayıp durmuşlardı. Neden bilmem filmde adamın ağzına küçük bir gem gibi bir şey koymuşlardı da hem yüzünü hem de sesini birazcık bozmuştu. Uzun boylu, soylu, kobalt mavisi gözleriyle ışıl ışıl bir kadın olan Vanessa Redgrave'i makyaj yapmadan kafasına bir babuşka. Büyük anne, kadınların taşra modeli bağladığı örtünmeden ziyade geleneksel olmuş başörtüsü modeline de denir. Bu şekilde başörtme geleneği Rusya'da, bütün Doğu Avrupa'da, Yunanistan ve İtalya'da da vardır. Çatkısıyla ortalıkta dolaşıyor ama onun bu hali varlığının yarattığı o şaşırtıcı etkiyi azaltmıyordu. Winona Ryder'ı daha sonra tanımıştım. Saçları annesi tarafından makasla rastgele kesilmiş, güzel yüzü erkek çocuk gibi bir şeydi. Teknik ekiptekiler arasında şımarık ve kaprisli diye nam salmış olduğu halde bana pek tatlı görünmüştü. Dediklerine göre çok parlak olabilecek mesleğine bu yüzden zarar vermişti. Antonio Banderas'a gelince onu daha önceden de birkaç kez görmüştüm. Biraz abartıyor olsam da oğlum yaşında olmasına rağmen yeni yetmelerin beyaz perdedeki yıldızlara duydukları o utangaç ve gülünç aşkla ona vurulmuştum. Otelin ana girişinde imza istemek için ünlülerden birinin geçmesini, ayakları karlara gömülü olarak beklerken soğuktan neredeyse ölecek hallerdeki meraklılardan bir kuyruk oluyordu hep. Ama o, ünlüler bir servis kapısından içeri giriyorlar, fanatikler de benim imzamla yetinmek zorunda kalıyorlardı. Kim bu diye birinin İngilizce olarak sorduğunu duymuştum. Beni işaret ederek görmüyor musun Meryl Streep diye karşılık vermişti öteki. Tam da krallar gibi yaşamaya alıştığımız sırada tatil sona erdi. Evimize geri dönmemizle birlikte kesin tanınmazlık durumuna geçmemiz de bir oldu. O ünlü dostlarımızdan birine telefon edecek olsak, adlarımızın harflerini kodlamamız gerekiyordu. Filmin dünya premieri Hollywood'da değil, yapımcılar Alman olduklarından Münih'te yapıldı. Orada uzun boylu insanlardan oluşan bir kalabalıkla şaşırtıcı bir kamera ve spot ışıkları bombardımanı altında karşılaştık. Herkes siyahlar giyinmişti, bense yine aynı renk giyinmiş olarak herkesin bel hizasının da altında görünüyordum. Yer aldığım tek basın fotoğrafında Willy'nin kesik gibi görünen bir eli omzumda siyahlar içinde kapkara, ürkmüş bir fareyi andırıyordu. Ruhlar Evi filminden 10 yıl sonra ancak burada anlatabileceğim ya da sonsuza dek susmam gerekecek bir şey geldi başıma. Çünkü bu şöhretle ilgili bir şey. Oysa bu konu seni hiç ilgilendirmez yavrum. 2006 yılında İtalya'daki kış olimpiyat oyunlarında olimpiyat bayrağını taşımak bana nasip oldu. Bu yalnızca 4 dakika sürmüştü ama şöhrete kavuşmama yaradı. Artık insanlar beni sokakta tanıyorlar. Sonunda torunlarım benim gibi bir büyük anneleri olduğu için böbürlenebilirler. Olay şöyle oldu. Günlerden bir gün bildiğimiz tenörün eşi olan Nicoletta Pavarotti aradı beni. Ünlü kocasından 34 yaş küçük olan bu son derece tatlı kadın, olimpiyat oyunlarının açılış töreninde bayrağı taşıyacak olan 8 kadından biri olarak seçildiğimi bildirdi bana. Bunda bir yanlışlık olması gerektiğini söyledim ona. Çünkü bende atletlikten eser yoktur ama aslında bir yürüteç olmadan stadyumun çevresini dönüp dönemeyeceğimden pek emin değildim. Bunun çok büyük bir onur olduğunu, adayların titizlikle seçildiğini, hayatlarının, düşüncelerinin ve yaptıkları işlerin en iyi konu incelendiğini anlattı. Dahası bayrak ilk kez olarak yalnızca kadınlar tarafından taşınacaktı. Bunlar altın madalya sahibi 3 kadın atlet ve kıtaları temsil edecek 5 temsilci olacaktı. Bana da Latin Amerika düşmüştü. Tabii ilk sorduğum soru nasıl giyinmem gerektiği oldu. Üniforma giyeceğimizi söyleyerek ölçülerimi istedi. Dehşet içinde kendimi iğrenç bir pastel renkteki kapitone bir kıyafetin içinde tıpkı Mikael'in lastiklerin reklamındaki gibi şişko bir halde görür gibi oldum. Yüksek topuklu ayakkabılar giyebilir miyim diye sordum ve hattın öbür ucundan kadının içini çektiğini duydum. Şubat ayı ortalarında Willy ve ailenin geri kalanıyla birlikte Torino'ya vardık. Burası uluslararası düzeyde çok güzel bir şehir ama İtalyanlar için değil çünkü onlar Venedik ya da Floransa'dan bile etkilenmiyorlar. Coşku içindeki kalabalıklar, olimpiyat meşalesinin ya da birbirleriyle yarışacak olan ve her biri kendi renklerinde giyinmiş 80 ekibin sokaklardan geçişini alkışlıyorlardı. Bu gençler dünyanın en iyi atletleriydiler. 3-4 yıldan beri antrenman yapıyorlardı. Oyunlara erişebilmek için yaşamlarını feda etmişlerdi. Hepsi de galip gelmeye layıktı ama beklenmedik şeyler olabiliyordu. Tek bir kar tanesi, bir santim kalınlığında bir buz ya da rüzgarın gücü bir koşunun sonucunu etkileyebilirdi. Yine de antrenmanlardan da, şanstan da baskın olan en önemli şey insanın yüreğiydi. Çünkü ancak en cesur ve en kararlı yürek altın madalyaya sahip olabiliyordu. Tutkuydu galip gelenin sırrı. Torino sokakları, oyunların parolasını bildiren afişlerle kaplıydı. Tutku burada yaşıyor. İşte benim en büyük arzum da bu. Son demlerime kadar tutkuyla yaşamak. Stadyumda başka bayrak taşıyıcılarla da tanıştım. 3 kadın atletle 2 aktris Susan Sarandon ve Sophie Loren. Ayrıca sivil toplum üyesi olan 2 kişi. Nobel Barış Ödülü sahibi Kenyalı Wangari Maathai ile Kamboçya'da çocukların fuhşa sürüklenmesine karşı savaşım veren Somali Manda vardı. Orada kendi üniformamı da teslim aldım. Normalde kullandığım türden bir kılık değildi ama düşündüğüm kadar korkunç da değildi. Süveter, kar beyazı yünden etek ve ceket, aynı renkte çizmelerle eldivenler, hepsi de o pahalı tasarımcılardan birinin markasını taşıyordu. Aslında çok da fena sayılmazdı. Ben tıpkı bir buzdolabına benziyordum ama ötekiler de öyleydi. Bir tek uzun boylu, görkemli, iri göğüslü ve 70 küsur yaşında hala şehvet uyandırıcı haliyle Sophie Loren dışında. Kendi nasıl ayık tutuyor anlamıyorum. Çünkü kuliste beklediğimiz onca saat boyunca bisküviler, cevizler, muzlar, çikolatalar gibi karbonhidratlı yiyecekleri kemirmekten hiç geri kalmadı. Güneşte yanıp da nasıl kırışıklıkları olmuyor onu da anlamadım. Sophie başka bir devrin insanı. Takma memeli iskeletleri andıran bugünkü modellerden ve aksesuarlardan çok farklı. Onun efsanevi bir güzelliği var. Görünüşe göre de yok edilemeyen bir güzellik bu. Yıllar önce bir televizyon programında dediğine göre sırrı iyi bir tavır sergilemek ve yaşlı kadın sesleri çıkarmamakmış. Yani şikayet etmek, homurdanmak, öksürüp tıksırmak, kendi kendine konuşmak ya da yellenmek yasak. Senin kaygılanacak hiçbir şeyin yok Paula. Sen her zaman 28 yaşında kalacaksın ama ben iflah olmaz derecede kurumlu biri olarak Sophia ile başka hiçbir konuda aşık atamayacağıma göre onun bu tavsiyesini harfi harfine uymaya çalışıyorum. Beni etkileyen bir başka kişi de Wangari Maathai oldu. Afrika köylerinden gelme kadınlarla birlikte çalışıyordu. Diktiği 30 milyondan fazla ağaçla bazı yörelerde iklimi ve toprağın niteliğini değiştirmişti. Bu muhteşem kadın tıpkı bir lamba gibi ışık saçıyordu. Onu gördüğüm zaman kucaklamak için karşı konulmaz bir dürtü hissettim içimde. Bazı genç erkeklerin yanında bu çok olur bana ama onun gibi bir hanımefendinin yanında hiç olmamıştı. Onu sımsıkı sarılarak bir türlü bırakamadım. Tıpkı bir ağaç gibiydi, güçlü, sapasağlam, dingin, hoşnut. Bu ani çıkış karşısında irkilen Wangari belli etmemeye çalışarak beni kendinden uzaklaştırdı. Olimpiyat oyunları oyunculardan, dansçılardan, figüranlardan, teknisyenlerden, yapımcılardan ve daha başka pek çok kişiden oluşan binlerce kişinin katıldığı aşırılıklarla dolu bir gösteriyle açıldı. Belli bir saatte, geceleyin saat 11 sularında ısı sıfırın altına indiğinde bizi sahne arkasına götürdüler ve o koskoca olimpiyat bayrağını verdiler. hoparlörden törenin en önemli anının geldiği duyuruldu ve 40 bin seyircinin hep bir ağızdan söylediği Aida operasının zafer marşıyla başladı. Sophie Loren benim önümde gidiyordu. Dalgalı gür saçlarını saymazsak benden bir karış uzundu. Bayrağı omuzunun üstünde tutarak savanadaki bir zürafanın zarafeti içinde yürüyordu. Ben de onun arkasında kolumu yukarı uzatmış olarak ayaklarımın ucunda koşturuyordum. Öyle ki kafam o lanet bayrağın altında kalıyordu. Tabii bütün kameralar Sophie Loren'e yönelmişti. Bu da pek işime geldi. Çünkü onun bacaklarının arasında da olsam basındaki fotoğrafların hepsinde ben de çıkmıştım. İtiraf edeyim, öylesine mutluydum ki gurur gözyaşlarıyla tribünlerden bana tezahürat yapmakta olan Nico ile Willie'ye bakarsan havada uçar gibiydim. Olimpiyat stadyumunun çevresine attığımız bu tur benim 4 muhteşem dakika boyunca şöhreti yakalamam oldu. Basına çıkan bütün makaleleri ve fotoğrafları topladım. Çünkü bunadığım zaman bütün öteki anılarım silinip gittiğinde unutmayı istemediğim tek şey bu. 9. ayrımın sonu, sayfa 135.